Kutsal kitabın Tanrı'dan geldiğini nereden bilebiliriz? Bu noktada doğal olarak şöyle bir soru sorabiliriz. Kutsal kitabın Tanrı'dan gelmiş olduğuna nasıl emin olabilirim? Bu çok iyi bir sorudur, sorulması ve de yanıtlanması gereken bir sorudur. Bu noktada kutsal kitabın nasıl korunduğuna bakmak sanırım faydalı olacaktır. Bu soruyu yanıtlamaya çalışırken ilkin kutsal kitabın geçerliliğinin nasıl korunduğunu incelemek gerekir. Yüzyıllar boyunca Tanrı sözü mucizevi bir şekilde korunmuştur. Eski antlaşma yazılarında ilginç bir olay vardır. Yeremya peygamber Tanrı sözünü İsrail krallarından birine duyururken kralın tepesi attı ve Rabbin sözünü dinlemek istemediğini göstermek için yazılı belgeyi alıp bir bıçak ile kesti parçaladı. Kutsal söz bize Rabbin sözünü içeren ve kral tarafından parçalanan o aynı belgenin yeniden olduğu gibi yazıldığını belirtiyor ve bugün elimizde bulunan kutsal kitapta onu okuyabiliyoruz. Yüzyıllar boyunca defalarca kutsal kitabı yok etme girişimleri olmuştur. Bazen tüm kitaplar toplanıp büyük bir ateşte yakılıyordu. Günümüzde de kutsal kitaba karşı eleştiriler hiç durmadan devam ediyor. Tabii ki orta çağın insanları olmadığımızı ileri sürerek biz bugün İncil'i ya da kutsal kitabı meydanlarda yakmıyoruz diyebiliriz. Ama sevgili dostlar, kutsal kitaba eleştiriler bugün de şekil değiştirerek devam etmektedir. Evet sevgili dostlar, bu noktada arkeolojik kazılar önem kazanıyor. Kutsal kitabın Tanrı'dan geldiğini destekleyen başka kanıtlar da vardır. Bunlardan biri de arkeolojik kazılarda elde edilen bulgulardır. Arkeolojik kazılarda kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan birçok belge ortaya çıkmıştır. Örneğin eski antlaşma kesiminde ilk 5 kitabın yazarı Musa peygamberdir. Ama buna karşı çıkan ve bu kitapları Musa peygamberin yazmadığını öne süren sözde uzmanlar vardır. Ve bunların iddialarına göre Musa'nın zamanında yazı daha icat edilmemişti. Tabii son zamanlarda bu iddiayı ileri sürenlere hiç rastlamayız. Neden? Çünkü arkeolojik kazılarda ortaya çıkan deliller bu iddianın tam tersini, yani Musa'nın zamanında yazının kullanılmakta olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bir başka örnek olarak sizlere Eriha şehrinin duvarlarını gösterebilirim. Eski antlaşmada İsrail oğulları Eriha şehrini ele geçirmek üzere Rab'den buyruk almışlardı. Bu buyruğa göre 6 gün süreyle her gün şehri saran duvarların çevresinde bir kez dolaşacak ve 7. günde ise çevreyi 7 kez dolaşıp bir nara atacaklardı. Ve böylece de şehrin duvarları yıkılacaktı. İsrailoğulları Tanrı'nın bu buyruğunu yerine getirdiler ve kutsal kitapta da yazıldığı gibi şehrin surları yıkıldı. Gel gelelim, bu olay insan mantığına uymadığı gibi birçokları duvarların yıkılmadığını ileri sürüyorlardı. Tabii şimdi yapılan arkeolojik kazılar sayesinde öğreniyoruz ki Eriha kentinin duvarları kutsal kitapta anlatıldığı şekilde yıkılmıştır. Başka birçok yönden de Tanrı'nın sözünün gerçek ve geçerli olduğu arkeolojik buluşlar sayesinde kanıtlanmaktadır. Son zamanlarda yine arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan Ölü Deniz metinlerinde eski antlaşma yazılarının ayrıntılarına kadar doğru olduğu bizlere kanıtlandı. Evet sevgili dostlar, Ölü Deniz tomarları üzerinde birçok kitap yazıldı. Bunları ikinci bir dilde biliyorsanız alıp okumanızı öneririm. Üçüncü konu ise yerine gelen peygamberlik sözleridir. Kutsal kitabın Tanrı'dan geldiği konusunda bize sunulan kanıtlardan biri de bu kitabın içinde sözü geçen birçok peygamberlik sözünün yerine geldiği gerçeğidir. Bütün öbür kanıtları bir tarafa koysak ve sadece bu kanıtı kutsal kitabın lehine kullansak bile yeterince delil sağlamış olurduk. Bu kitap içinde gelecek günlerde neler olacağı konusunda verilen peygamberlik sözleri harfi harfine yerine gelmiştir ve geriye kalanları da aynı şekilde gerçekleşecektir. Yazıldığı dönemde kutsal yazıların dörtte biri ileriye dönük peygamberlik sözleriydi. Tabii zamanla bu peygamberlik sözlerinin büyük bir kısmı gerçekleşti. Şimdi bu peygamberliklerden bazılarına bakabiliriz. Bazı peygamberlik sözleri ise sözü veren peygamber daha hayattayken yerine geldi. Örneğin peygamber Mika, kral Ahab'a eğer önceden tasarladığın gibi savaş seferine çıkarsan savaşı kaybedecek ve öleceksin demişti. Kral Ahab'ın çevresini sarmış olan yalancı peygamberler ise onu pohpohlayıp savaşa giderse kazanacağını ve fatih olarak geri döneceğini söylediler. Ahab, Mika peygamberin söylediğinden hoşlanmadığı için onu tutuklattı ve zindana attırdı. Kral Ahab savaşa giderken peygambere yakında dönüp senin işini halledeceğim dedi. Ama Mika sonuçtan emindi. Geri dönersen Rabbin bana konuşmamış olduğundan emin olacağım diye kralın ölüm fermanını damgaladı. Tanrı Mika peygambere konuşmuştu. Çünkü kral Ahab geri dönmedi. Savaş meydanında can verdi. Ordusu da darmadağın oldu. Kral Ahab'ın ölümü ilginçti. Savaş sırasında tanınmasın diye kıyafetini değiştirmişti. Ama işe bakın, düşman ordusundan askerin biri son okunu yayına yerleştirdi ve belli bir hedefi olmayan oku fırlattı. O okun üzerinde sevgili dostlar sanki Ahab'ın adı yazılmıştı. Çünkü gidip onu buldu ve öldürdü. Kader mi, bir şans eseri mi diyeceksiniz? Hayır, ne biri ne öbürü. Ok hedefini kral Ahab'ın şahsında buldu çünkü peygamber Mika Rab'den gelen bir peygamberlik sözü söylemişti ve bu söz sevgili dostlar yerine geldi. Eski antlaşmada 1. Krallar 22. bölümde bu konuyla ilgili ayrıntıları okuyabilirsiniz. Sizlere bir başka örnek daha vereyim. Yeşaya peygamber Rab'den aldığı esinle Yeruşalem kentinin çevresini sarmış olan Asur ordusunun kentin içine bir tek ok bile atmayacağını söyledi. Dilerseniz bu konu için 2. Krallar 19. bölüm 32. ayete bakabilirsiniz. İlginç bir durum, öyle değil mi? Ahab olayında bir asker okunu fırlatıyor ve kralı yere yıkıyor. Bu olayda ise 200 bin askerden tek bir tanesi bile okunu şehrin içine fırlatmıyor. Nasıl olabilir? O kadar askerden bir tanesi olsun ok atamaz mıydı? Atamazdı. Çünkü Yeşaya peygamber Rabbin sözünü konuşmuştu. 200 bin askerden sadece bir tanesi bile Kudüs kentinin içine tek bir ok atsaydı Yeşaya Rabbin peygamberi sayılmazdı. Rabbin verdiği söz tam olarak yerine gelecekti. Yoksa sözü konuşan peygamber Rab'den konuşmamış olurdu. Yeşaya peygamber aynı zamanda bakire bir kızın gebe kalıp bir oğul doğuracağını peygamberlik sözüyle bildirdi. Onun Tanrı'dan aldığı bu peygamberlik sözü hemen yerine gelmedi. Ancak bu söz yaklaşık 700 yıl sonra Mesih İsa'nın doğumuyla gerçekleşti. Başka bir kanıtı da Mesih'in birinci gelişine ilişkin vereyim. Mesih'in birinci gelişine ilişkin eski antlaşmada İsa Mesih'in çarmıhta ölümüne dair en fazla konuşulan bölümlerden bir tanesi de 69. mezmurda 21. ayette yazılanlardır. Mezmur yazarı şöyle peygamberlik eder. Sirke içirdiler susadığımda. İsa Mesih çarmıhtayken susadım deyince İsa'yı çarmıha gelen askerlerden biri, yani düşmanın ta kendisi gidip bu peygamberlik sözünü yerine getirdi. Dilerseniz bu konuyu yeni antlaşmada Yuhanna 19. bölüm 28 ve 30. ayetlerde bakabilirsiniz. İlginç değil mi? Böylesine olayların %100 yerine gelmesi bile birçok kişiyi tatmin etmiyor. Hava raporlarını izlemek ilginçtir. Mevsim değişmesi zamanında sen de yarınki havayı aşağı yukarı tahmin edebilirsin. Ancak İsrail ülkesinde bir peygamberin kesin olması gerekirdi. Aksi halde sahte ve yalancı peygamber olarak idam edilirdi. Tanrı kendi halkının doğru peygamberi sahte peygamberden ayırt edebilmesini istedi. Yeşaya'da olduğu gibi doğru peygamber ilk önce güncel bir durumda konuşmalıydı. Ancak bu peygamberlik sözü doğru çıktıktan sonra gelecekle ilgili söylediklerine güvenebilirdi. Şimdi bizler artık geriye bakıp Yeşaya'nın bildirdiği peygamberliğin yerine geldiğini açıkça görebiliyoruz. Bunun ötesinde nice peygamberler vardı ki bunun kalıntıları halen ortalardadır. Örneğin Surra ve Sayda kentleri. Onların kalıntılarını günümüzde de görebiliyoruz. Tanrı Surra, Sayda kentlerine böyle olacağını 2500 yıl kadar önce peygamberlik sözüyle bildirmişti. Bugünkü Mısır ülkesi Tanrı'nın dediği durumdadır. Dostum, bütün bunlar şaşılacak şeylerdir ve aynı zamanda da kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğunun en büyük kanıtlarıdır. Görüyorsunuz, insanlar hiçbir zaman bu şekilde kesin şeyler söyleyemezler. Geleceğe ilişkin kesin bir söz söyleyemez, hatta hava raporlarını bile %100 veremezler. Ne diyorlar? Yarın ya da hafta sonu. Şöyle, böyle olacağı tahmin ediliyor. Ama sakın unutmayın, Tanrı'dan gelen peygamberlik sözü %100, evet sevgili dostlar, %100 gerçekleşir. İzin verin sizlere bir matematik kuramını söyleyeyim. Bir kimse hiçbir zaman %100 bir ön bildirimde bulunamaz. Diyelim ki ben bir ön bildirimde bulunacağım. Örnek olarak ben yarın yağmur yağacaktır diyorum. Bunu söylerken benim bu söylediklerimin doğru olma şansı %50'dir. Yani ya yağmur yağacak ya da yağmayacaklar. Bunlardan biri gerçekleşecektir. Diyelim ki ben ön bildirime şunu da ekliyorum. Yağmur yarın saat 9'da yağacak. Bu benim ön bildirimin olma şansını daha da azaltır. Benim ilkinde söylediklerimin olabilmesi için %50 şansım vardı. Ancak şimdi şansım sadece %25'tir. Eğer bu olayda daha da ayrıntıya girersem şansım daha da azalır. Diyelim ki şimdi ben yarın yağmurun saat 9'da yağmaya başlayacağını ve öğleden sonra 14'te sona ereceğini söylüyorum. Bu benim söylediklerimin olma şansını daha da azaltır. Belki de %10'lara indirir. Diyelim ki ben 300'ün üzerinde tahminde bulunuyorum. Böyle bir ortamda benim söylediklerimin doğru olmasının hiçbir şansı yoktur. Ama Tanrı'nın söyledikleri tamamen yerine gelmektedir. Tanrı sözü doğrudur ve söyledikleri harfiyen yerine gelmiştir ve gelecektir. Tanrı sözü bu alanda gereken kanıtı vermiştir ki bu da benim için kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlamaktadır. Çevremizde Tanrı sözüyle karşılaştırabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ben sizlere kutsal kitapta yerine gelen peygamberliklerden sadece birkaçını anlattım. Ama Tanrı sözünde peygamberlik üzerine, peygamberlik sözleri üzerine kutsal kitabın söz verdiği peygamberlikler de harfiyen yerine gelmiştir. Bu da bizlere gösteriyor ki sevgili dostlar, kutsal kitapta geleceğe yönelik yapılan peygamberlikler de harfiyen yerine gelecektir. Bunu size başka bir şekilde açıklamaya çalışayım. Peygamberlik kitapları gerçekleşen o döneme ait peygamberlik sözleriyle doludur. Bütün peygamberler gerçek peygamber olduklarını kanıtlamak için yaşadıkları döneme ait peygamberlik sözlerinde bulundular. Gerçekleşen ve gerçekleşmemiş peygamberlik sözü arasında kesin bir ayrım yapılmasının gerekliliğini hatırlayın. Herhangi bir peygamberlik sözü ilk verildiğinde tabii ki henüz yerine gelmemiştir. Ancak peygamberlik sözlerinin verildikleri zamandan beri bunların birçoğu yerine gelmiştir ve gelmektedir. Bu insanların Tanrı'nın sözlerini söylediklerinin en büyük kanıtlarından biri de peygamberlik sözlerinin yüzlercesinin gerçekleşmesi, hem de sevgili dostlar harfiyen gerçekleşmesidir. İnsanlar geleceği tahmin edemezler. Meteoroloji uzmanları bile kendilerine yardımcı olan bir sürü bilimsel ve mekanik alet olduğu halde 24 saat öncesinden havanın nasıl olacağını tam olarak bilmekte zorluk çekmektedirler. İşin aslı şudur ki sizlerin ve benim dinlediğimiz hiçbir meteoroloji uzmanı eski antlaşma zamanında İsrail'de bir peygamber olarak sağ kalamazdı. Birleşik olasılıklar kanunu insanların sürekli olarak gelecek hakkında ön bildirilerde bulunmalarını yasaklar. Eklenilen her belirsiz öğe doğruluk ihtimalini %50 azaltır. Harfiyen yerine gelen yüzlerce peygamberlik sözü samimiyetle gerçeği arayan kişiyi gerçekten kendisine çeker. Yerine gelen peygamberlik sözleri kutsal kitap esininin tartışılmaz olduğunun kanıtlarıdır. Bir örnek vereyim. Diyelim ki yarın yağmur yağacağı hakkında bir kehanette bulundum. %50 haklı çıkma şansım var. Yağmur ya yağacaktır ya da yağmayacaktır. Kesindir. Şimdi yağmurun saat 11'de başlayacağını söyleyerek kehanetime bir başka öğe daha katayım. Bu benim %50 doğru çıkma ihtimalimi azaltır. Ama yine de %25 doğru çıkma ihtimalim vardır. Ama bununla da kalmaz. Yağmurun saat 11'de başlayacağını ve saat 3'te biteceğini söylersem, ihtimallerimi yine azaltmış ve haklı çıkma ihtimalimi %12,5'a indirmişimdir. 300 kehanetim olana dek böyle belirsiz öğeler eklemeye devam edersem, bunların hiçbir zaman harfiyen gerçekleşmediğini görebiliriz. Kimse böyle tahminlerde bulunamaz. Ancak Tanrı'nın kutsal ruhu bu tür bilgiler verebilir. Hiç kimsenin bu kadar çok haklı çıkma ihtimali olamaz. Tanrı sözünde söylenen peygamberlik sözleri ki Mesih'in birinci gelişi hakkında harfiyen yerine gelmiş 300'den fazla peygamberlik sözü vardır. Bunlar harfiyen yerine geldi ve diğerleri de sevgili dostlar, sevgili dinleyenler yerine gelecektir. Bir diğer önemli konu da tümüyle değişen insan yaşamıdır. Kutsal kitabın gerçek olduğunu kanıtlayan, yalnızca gerçekleşen peygamberlik sözleri ya da arkeolojik kazılarda ortaya çıkanlar değildir. Aynı zamanda insan yaşamında yarattığı etkiler de vardır. Kilisenin başladığı günlerde olduğu gibi günümüzde de Mesih'e iman etmiş kişilerin yaşamları kutsal kitabın gerçek olduğunu gözle görülebilir bir şekilde kanıtlamaktadır. Daha önceki yaşamlarının berbat olduğunu tanıdığım bir sürü insan var. Bu insanlar Mesih'e iman edince onların yaşamlarının, aile hayatlarının ne kadar muhteşem bir şekilde değiştiğine tanık oldum. Hem de defalarca. Ve bir diğer konu, Tanrı'nın kutsal ruhu, kutsal yazıların gerçek olduğunu gösterir. Evet, kutsal kitap gerçekten Tanrı sözüdür. Bunun kanıtlarını arkeolojik kazılarda, kutsal kitaptaki peygamberlik sözlerinde ve insanların hayatlarında yarattığı değişimlerde görebiliriz. Ancak bir nokta daha vardır ki bu da Tanrı'nın kutsal ruhudur. Tanrı'nın kutsal ruhu olmadan kutsal kitabın içindekiler bize bir yarar sağlayamaz. Benim kendi hayatımda yer alan değişikliklere baktığım zaman gördüğüm şey kutsal kitabın gerçek olduğudur. Evet, gerçek olduğunu biliyorum. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü içimde yaşayan gerçeğin ruhu buna tanıklık etmektedir. Her Mesih inanlısı içinde durum aynıdır. Çünkü Mesih'e iman eden her insanda kutsal ruh, yani gerçeğin ruhu konut kurar ve imanlı kutsal kitabı okurken okuduklarının gerçek olduğunu pratik şekilde hayatındaki olaylarda görür. Bu konuda Elçi Pavlus, Kolose'deki imanlılara yazdığı mektubun 1. bölüm 9. ayetinde şöyle söylemektedir. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten tam bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini tümüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın ruhu bu gerçekleri senin yüreğinde ve yaşamında kanıtlayabilir. O zaman arkeolojik kazılardan ya da herhangi bir kaynaktan kanıt aramaya gerek duymayacaksın. Bazen birisi bana gelip falan yerde şöyle kazılarda deliller ortaya çıkarıldı. Bunlar gerçekten kutsal kitabın gerçek olduğunu kanıtlıyor der. Ben de ona dur bakalım arkadaş derim. Bence kutsal kitabın doğru olduğu yüreklerimizde kanıtlanmalı. Tüm öbür kanıtlar yüreğimizdeki iknanın gerçek olduğunu gösterir. İçimizde yaşamakta olan kutsal ruh aracılığıyla biz Tanrı'ya Abba Baba diye sesleniriz. Başka hiçbir kanıt bizim bu şekilde Rab'be seslenmemizi sağlayamaz. Bunun gibi içimizdeki kutsal ruh Tanrı sözünün gerçek olduğunu kanıtlar. Göksel açıklama, vahiy, ilham ne demektir? Kutsal kitap nasıl yorumlanmalı? Göksel açıklama, Tanrı konuştu ve insanla ilişki kurdu demektir. İlham ise Tanrı'nın göksel açıklamasını sağlamaktadır. Aydınlanma, Tanrı'nın ruhunun öğretmen olduğunu anlatır. Yorum da sizlerle benim Tanrı'nın sözüne verdiğimiz anlamı vurgular. Şimdi de sizlerle birlikte göksel açıklama konusuna biraz daha ayrıntılı bakacağız. Kutsal kitapta Tanrı konuştu ya da Rab şöyle diyor sözlerini yaklaşık 25 bin kere rastlarız. Tanrı kendisinin insana konuştuğu bilinsin diye böyle yazmıştır. Kesinlikle hiç kuşkunuz olmasın. Rab konuştu, Tanrı konuştu ve sevgili dostlar bugün sana da konuşuyor. İbranilere yazılan mektubun 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerinde şöyle der. Tanrı eski zamanlardan peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bizlere seslenmiştir. Her nerede konuşma ve anlama yeteneğine sahip iki insan bir araya geldi mi genelde aralarında bir iletişim kurmak için çaba harcanır. Aynı düşüncede olan ve aynı eğilimleri yüreklerinde barındıran iki kişi birbirinden uzakta olsalar bile bir yolunu bulup iletişim kurmaya, mektuplaşmaya ya da telefonla görüşmeye çalışırlar. İnsan yüreğinin bu yöne dönük tabiatı PTT'yi, telekomu besler. İnsan mektup yazmak ya da telefonla görüşmek istemeseydi açıkça söylemeliyiz ki o zaman PTT'ye, telekoma ihtiyaç duymazdık. Arkadaşlar birbirleriyle temas kurarlar, ailesinden uzakta çalışmak zorunda kalan baba, karısına, çocuklarına mektup yazar, telefon açar, yatılı okula giden bir kız ya da erkek öğrenci babasına mektup yazar, ara sıra telefon açar, bir düşünün. Yakında evleneceği nişanlısına mektup yazmayan aşık hiç olur mu? Tüm bunlara iletişim, haberleşme diyoruz. İnsan da yaratıcısı gibi konuşmak, haberleşmek ister. Şimdi bunları bildiğimize göre size akıllı ve yerinde olan şu soruyu sormak isterim. Tanrı yarattıklarına belirli ölçüde anlayış verip kendi suretinden yaratırken Tanrı yarattıklarıyla ilişki kurduğunu sonuçlamak istemesi mantıklı mı değil mi? Tanrı eski günlerde peygamberler aracılığıyla atalarımıza konuştu. Ama hiç yanılmayınız. Şimdi bize oğul aracılığıyla yani İsa Mesih aracılığıyla konuşmaktadır. Eski antlaşma döneminde peygamberler aracılığıyla konuştuğu gibi şimdi de yeni antlaşma döneminde İsa Mesih'in açıklamalarıyla bize konuşmaktadır. Her iki açıklama da kutsal kitaptadır. Kutsal kitap olmadan her iki açıklama da olamazdı. Kutsal kitapta 66 bölüm vardır ve Rab bize bu kitapların tümü aracılığıyla konuşmaktadır. Adını bilmediğimiz bir yazar bu konuda şöyle yazmaktadır. Bu kitap Tanrı'nın düşüncelerini içerir. Aynı zamanda insanın durumu, günah yargısından kurtuluş, günahları içinde ölen insanın varacağı sonuç ve Mesih'e iman edenlerin sevinci hakkında yazar. İçindeki doktrinler, öğretiler kutsaldır. Kuramları bağlayıcıdır, tarihçesi doğrudur ve kararları değişmezdir. Hikmetli olmak istersen onu oku. Kurtulmak istersen ona inan ve kutsal olmak istersen okuduklarını hayatında uygula. Sana yön verecek ışık bu kitaptadır. Canını besleyecek gıda, seni rahatlatacak teselli ondadır. Hayat yolcusunun haritası, dünya göçmeninin asası, hayat pusulası ve Mesih inanlısının karakteri odur. Bu kitapta cennet eski konumuna gelir. Cennet kapıları açılır ve cehennemin kapıları belirir. İçinde en önemli şey Mesih tasarıları bizim iyiliğimiz ve son tasarı da Tanrı'nın yüceliğidir. Tüm düşüncelerimizi işgal etmeli, yüreğimize hakim olmalı ve ayaklarımızı yönlendirmelidir. Onu yavaş ama sık sık ve dua ederek oku. Bu kitap sana bu hayatta verildi, kıyamet gününde açılacaktır ve sonsuza dek hatırlanacaktır. En büyük sorumluluğu dile getirir ve en büyük emeğin ödülüyle ilgilenir. içindekilerle oyun oynayanların her birini yargılayacaktır.